Ayrım 47, sayfa 439. İsmet Paşa Mevhibe Hanım, Dışişleri Bakanı ve eşi, bazı görevliler 24 Nisan'da Ankara'dan törenle uğurlandılar. İstanbul'dan bir Türk gemisiyle Odessa'ya gidildi. Oradan Moskova'ya geçildi. Moskova'da büyük bir törenle karşılandılar. Sovyet yönetiminin en önemli isimleri karşılamaya gelmişti. Sovyetler Birliği iktisadi bakımdan sıkıntı içindeydi ama Türkiye'ye yardımcı olmaya kararlıydılar. Stalin çok dostça davranacaktı, görüşmeler başladı. Gündem konuları kredi ve ticari ilişkilerdi. Türkiye'ye 8 milyon dolarlık bir kredi açılması kabul edildi. Süresi 20 yıldı, faiz istemiyorlardı. Taksitler mal olarak ödenecekti. Bu kredi sanayileşme hareketinin motoru olacaktı. Ticari işlerde Sovyet bürokrasisi yüzünden sorun vardı. Zaman içinde düzeleceği vaat edildi. İsmet Paşa'da Sovyet yüksek yöneticilerin topluca bulunduğu bir toplantıda Sovyet kuşkucularını giderici açıklamalarda bulundu. İsmet Paşa ayrıca plan dairesi yetkilileriyle görüştü. 5 yıllık iktisadi planı ilk kez Sovyetler yapmışlardı. Az para ile verimli sonuç almak planlı olmayı gerektiriyordu. Avrupa'da da plan düşüncesi tartışılmaya başlamıştı. Planlama konusunda yardımcı olmak üzere bir kurul yollamaya söz verdiler. Programda Leningrad vardı. Çariçe Katerina'nın ve Çar II. Nikola'nın saraylarını gezdiler. Bu kan dökücü savaşçı hükümdarların süslü saraylarını Türk ve Sovyet yönetici ve diplomatları barışçı konuşmalar yaparak, şakalaşarak dolaştılar. Olumlu sonuçlar elde eden İsmet Paşa, eşi ve görevlilerle 11 Mayıs'ta Ankara'ya döndü ve törende karşılandı. Dipnot İsmet İnönü Hatıralar 2. Cilt Sayfa 243-253. İnönü 25 Mayıs'ta da Mevhibe Hanım'la birlikte Roma'yı ziyaret edecektir. Halk evleri çalışmaya başlamıştı. Tiyatro kolunun yararlanabileceği şimdilik iki oyun vardı elde. Akın ve Çoban. Bunlar uzun ve ağır gelince bazı öğretmenler kısa oyunlar yazdılar. Küçük şehirlerde kadın rollerini hanım öğretmenlerin üstlenmesi zorunluydu. Bazı orta çağlılar hemen dedikoduya başlayacak, bu öğretmenleri karalayıp aşağılayacaklardı. Bunu en iyi öğretmen hanımlar biliyorlardı. Aldırmadılar. Söyleyen aptal, inanan daha aptaldır. 9 Mayıs günü 1932 Harp Okulu mezunları İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde Türk gençliğine emanet olan vatan ve cumhuriyetin muhafazası uğrunda canlarını fedaya hazır olduklarını and içerek belirttiler. Okul komutanı bu olayı Cumhurbaşkanı'na arz etti. Gazi komutana şu telgrafı çekti. Genç harbiye mezunlarının samimi duygularından çok duygulandım. Memlekete büyük hizmetlerde bulunmalarını ve parlak bir geleceğe mazhar olmalarını dilerim. Haklarındaki derin sevgilerimin ve ordu ve memleketimiz için yüksek ümitlerimin kendilerine tebliğini rica ederim efendim. Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal. Komutan Gazi'nin telgrafını avluda topladığı mezunlara okudu. Telgraf bitince bin gencin bir ağızdan top gibi gürleyişi çevreyi titretecekti. Sağ ol! İngiliz Büyükelçisi George Clark, Cumhurbaşkanı'nı ziyaret için randevu istemişti. 21 Mayıs günü Büyükelçi tam zamanında geldi. Genel Sekreter ve Protokol Genel Müdürü Büyükelçi'yi bekliyorlardı. Cumhurbaşkanı'nın huzuruna kabul edildi. Gazi'nin yanında Dışişleri Bakanı vardı. Büyükelçi elinde çok güzel ciltlenmiş iki kitapla gelmişti. Bu kitapları hükümeti adına Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne takdim edecekti. Kitaplar Çanakkale Savaşı ile ilgili İngiliz resmi tarihinin birinci ve ikinci ciltleriydi. Bir komisyonun yardımı ve bütün belgelerin incelenmesi sonucu General Aspinall Oglander tarafından yazılmıştı. General Çanakkale Kara Savaşları'na katılmış bir subaydı. Savaşı yakından görmüş, Albay Mustafa Kemal Bey'in komuta ettiği Türk birlikleri önünde İngiliz yenilgisini yaşamıştı. Kitap Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na şu hitabe ile sunulmuştu. Büyük bir komutan, asil bir düşman ve Ali Cenap bir dost şerefine Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine haşmetli İngiliz Kralı'nın hükümeti tarafından takdim kılınmıştır. İngiliz Çanakkale Savaşı resmi tarihinde Gazi şöyle değerlendiriliyordu. Çanakkale'de geleceği elinde tutan komutan, üstün şahıs Mustafa Kemal'di. Çanakkale muharebelerinde göstermiş olduğu çok yüksek sevk ve idare, fedakarlık ve feragat her türlü övgünün üzerindedir ve bu konuda ne söylense azdır. Başlangıçta Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası'nda bir piyade tümeninin başında harbin sevk ve idaresi yönünden çok dikkati çeken açık bir deha örneği vermiştir. 25 Nisan'da Arıburnu çevresindeki durumu derhal kavramış olmakla Anzak Kol Ordusu'nun karaya çıkarıldığı ilk günde hedefine erişememesini ve mağlubiyetini sağlamıştı. Bu önemli bir sebep olarak İngiliz kuvvetlerinin kıyıda saplanıp kalmaları sonucunu doğurmuştur. İngilizlerin hakim noktaları elde edemeyecek dar kıyıda sıkışıp kalmaları ve 9 Ağustos'ta Suvla, Anafartalar kesimindeki İngiliz kol ordusunun iflas ve hezimetinin de başlıca sebebi yine Gazi Mustafa Kemal'den başkası değildi. Anafartalar grup komutanlığı kendisine verilince derhal yaptığı sert ve şiddetli bir hareketle İngiliz kol ordusunun karaya çıktıktan sonraki gecikmiş hareketini hem durdurmuş hem de bu yeni İngiliz kol ordusunu hezimete uğratmıştı. Gelibolu Yarımadası'ndaki başarısı yalnız bu da değildir. Anafartalarda İngiliz kol ordusunun ileri hareketini durdurup hezimete uğrattıktan 24 saat sonra bir başka cephede Türk ordusuna parlak bir zafer daha sağlamıştır. Bizzat yaptığı keşif sonunda Jonk Bayırı'nda İngilizlere parlak bir karşı taarruz yapmıştır. İşte bu taarruzda kazanılan zafer sonunda Türkler Çanakkale Boğazı'na hakim olan Sarıbayır sırtına, Jonk Bayırı ve çevresine yerleşmişler ve kesin olarak orada tutunmuşlardır. Bu suretle Çanakkale Savaşları'nın kaderinde tek tayin edici rolü oynamış, Çanakkale'nin kaderini tayin etmiştir. Kısacası Gelibolu muharebeleri bütünüyle Mustafa Kemal'in üstün deha ve zekasının etkili olduğu bir tarihi anlatır. Yenilmiş düşman bile Gazi'nin büyüklüğünü teslim ediyordu. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 345. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi sayı 32 Ekim 1987. İngiliz resmi tarihinin iki çevirisi daha var ama ben BTT dergisindeki sade Türkçe çeviriyi tercih ettim. Evet, yenilen düşman bile Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale'deki büyük rolünü böyle anlatıyor. Oysa bizde Mustafa Kemal'siz Çanakkale romanları yazanlar Mustafa Kemal'in Çanakkale'de bir başarısı olmadığını, hatta geriye kaçtığını iddia eden sözde yazarlar, sözde bilim adamları var. Bu yalanları ve yanlışları bile bile yazıyorlar. Bu insanları nasıl nitelemeli? Söz konusu kitap Anıtkabir'dedir. Profesör Albert Mahle 1 Haziran'da Ankara'ya geldi. 6 Haziran'a kadar kaldı, hazırladığı raporu verdi. Eğitim, Adalet, Dışişleri Bakanları ve Başbakan ile görüştü. Bilgi sundu, soruları yanıtladı. Raporunda İstanbul Üniversitesi durumunu özetlemiş ve yeni üniversite hakkında gerekli tavsiyelerde bulunmuştu. Raporu Gazi de dikkatle inceledi, birçok not aldı. Dipnot: Gazi'nin Profesör Malhe'nin raporu üzerindeki notları için Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 361-364. Eski üniversitenin kapatılması, üniversitenin yeniden çağdaş bir üniversite olarak kurulması kararlaştırıldı. Eski üniversite yeni üniversiteye dönüştürülürken öğretim görevlileri arasında bir ayıklama yapılması gerekecekti. Bu kolay iş değildi. Tepkileri göğüsleyebilecek, kararlı, objektif bir eğitim bakanına ve yeni bir üniversite kanununa ihtiyaç vardı. Öğle yemeğini çiftlikte Gazi, Afet Hanım ve Hikmet Bayur birlikte yediler. 20 yeni halk evinin daha açıldığı gündü. 20 Haziran 1932. Afet Hanım sevincini belirtti. Gazi evet dedi. Halk evleri geleceğin demokrat, ileri, aydın Türkiye'si için çok verimli, sağlam bir zemin hazırlıyor. Her yerden iyi haberler geliyor. Halkla aydınları kaynaştırmasını, cumhuriyet anlayışını yaymasını, toplumsal yaşayışa ön ayak olmasını çok büyük hizmet olarak görüyorum. Hikmet Bayır'a tarih kurultayı hazırlıkları bitti mi diye sordu. Evet efendim, 2 Temmuz'da toplanacak. Güzel, kurultay bitince İstanbul'a gideriz. Bu sıralarda Türkiye'nin de Milletler Cemiyeti'ne üye olması gündeme gelmişti. Gazi İngiliz ve Fransızların etkisindeki Milletler Cemiyeti'nden rahatsızdı. Cemiyetin Musul konusundaki taraflı tutumunu unutamıyordu. Milletler Cemiyeti Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan barış anlaşmalarıyla kurulan düzeni yaşatmak için galiplerin kurduğu ve çıkarına göre yönlendirdiği bir kurumdu. Ama bütün barış isteyenler Milletler Cemiyeti'ne girerek olası bir savaşa karşı bir barış cephesi oluşturmak istiyorlardı. Milletler Cemiyeti ile ilgili diplomat Abdüllahat Akşin'den alınan bilgi Gazi'yi destekliyordu. Cemiyete İngiliz ve Fransızlar hakimdir. Sekreterliğin her şubesinde ya şef yahut da onun mahiyetinde bir memur İngiliz'dir. Her şey o İngiliz'in dediği gibi olur. Cemiyetin kırtasiye levazımı bile İngiltere'den sağlanır. Sekreterlikte eski İngiliz ve Fransız bürokrasisi hakimdir. Genel sekreter her şeye hakimdir ve o bu mevkide kaldıkça vaziyet böyle olmaya devam edecektir. Dipnot Abdüllahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, sayfa 171 TTK, Ankara 1991. Gazi ilgililere, durum girmemizi gerektiriyorsa, dedi, Sovyet Rusya'nın rızasını alalım. Ayrıca Milletler Cemiyeti'nin kapısında beklemeyelim. Bizi üyeliğe Milletler Cemiyeti davet etsin. Biz de komşularımızla barışçı çizgimizi koruyarak üye olalım. Hariciyeciler dehşete kapıldılar. Milletler Cemiyeti'ne böyle bir öneride bulunulabilir miydi? Ama Gazi emretmişti. Durum genel sekretere ve üye ülkelere diplomatik üslupla duyuruldu. Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliği Türkiye Cumhuriyeti'ni üyeliğe davet etmeyi uygun buldu. Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanların ortasında iki boğazla Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan dünyanın en stratejik noktası bir kilit ülkeydi. Çok kısa bir zaman içinde Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a geçmeyi başarmıştı. Olamaz sanılan olay olmuştu. Genel Sekreter bu amaçla Milletler Cemiyeti Genel Kurulu'nu 18 Temmuz günü olağanüstü toplantıya çağırdı. 2 Temmuz 1932'de Ankara Halk Evi'nde 1. Türk Tarih Kongresi toplandı. Kongrede bildiri sunacaklar uzun süre çalışmışlardı. Gazi istedikleri her yabancı kitabı getirtmişti. Tarih tezini destekleyen, güçlendiren birçok kaynak eser daha bulunmuştu. Bildirileri önceden okuyor, düşüncelerini söylüyordu. Dipnot, tarih tezinin bilimsel doğruluğu aşan etkileyici yanı, Anadolu'ya yalnız coğrafya olarak değil, geçmiş tarihiyle de kökten sahip çıkışıydı. Bu her şeyden önce çok ciddi bir siyasi mesajdı. Kongreye 25'i Türk Tarih Kurumu üyesi, 10'u üniversite öğretim üyesi, 1'i Güzel Sanatlar Akademisi öğretmeni, 196'sı lise, öğretmen okulu, ortaokul, askeri ortaokul ve lise tarihi öğretmeni olmak üzere 232 kişi katıldı. İçlerinde Gazi'yi ilk kez görecek olanlar vardı. 33 kişi bildiri sunacak ve konuşacaktı. Bu ilk kongreye yabancı bilim adamları çağrılmamıştı. Yalnız bir Macar Türkolog katılmıştı. Kongreyi Gazi de izledi. Kongre Eğitim Bakanı'nın konuşmasıyla açıldı. Başkanlık kürsüsünü Yusuf Akçuraoğlu'na bıraktı. Katipler seçildi. İki tarih öğretmeninin kısa konuşmasından sonra ilk sözü Afet Hanım aldı. Bildirisini okudu. İkinci bildiri Dilci Samih Rıfat Bey'indi. Arada Fuat Köprülü, Şevket Aziz Kansu, Hasan Cemil Çambel, Ahmet Caferoğlu söz alıp konuştular. Birçok yabancı ciddi eserden ve bilginlerin görüşlerinden yararlanarak hazırlanan bildiriler yeni tarih görüşünü yani tezini destekliyordu. Dipnot, beyaz ırk, kara ırk, sarı ırk gibi büyük ırk tasniflerinde bir ölçütle kafanın biçimidir. Afet Hanım ile Doktor Reşit Galip'in bildirilerinde Türklerin beyaz, alp tipi, uygar, brekisefal kafalı olduğu dikkatle belirtiliyor. Brekisefal gelişmiş geniş kafa biçimi, daha az gelişmişi dolikosefal, ikisinin ortası mezosefal. Böylece Fransız ders kitabına kadar giren Türklerin ikinci sınıf sarı ırktan barbar bir millet olduğu gibi olumsuz, gerçeğe aykırı iddialar yine batılı bilim adamlarının görüşleri, araştırmaları, büyük ırk tasnifleriyle yalanlanıyor. Bu terimlerin ideolojik, her yerde ayıplanan ırkçılıkla ilgisi yok. Bunlar antropolojik konular. bütün milletlerin Türklerden türedikleri gibi bir iddia söz konusu değildir. İddia edilen husus, Türklerin Orta Asya'da uygar oldukları ve gittikleri yerlere uygarlıklarını ve Türkçeyi götürdükleridir. Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın eski sakinlerinin de Orta Asya'dan geldikleri, Turani oldukları, dilleriyle Türkçe arasında yakınlık bulunduğu da nazariyenin önemli bir parçasıdır. Bu görüşü dikkate değer kılan birçok örnek veriliyor. Tarih tezini küçümseyenler, uydurma bulanlar var. Tarih kongreleri tutanaklarını okumayanların bu konuda olumlu ya da olumsuz yargıda bulunmaları, objektif, bilimsel, iyi niyetli bir yaklaşım olamaz. Ben küçümseyenlerin çoğunun kitaplarını okudum. Bu tutanakları okumadıkları belli oluyor. Bilgileri yok ama fikirleri var. Samih Rifat Bey'in bildirisi Türk dilinin başka dillerdeki etkisi üzerinedir. O da ayrıntılı ve çok örnekli bir bildiri. 1. Türk Tarih Kongresi tutanakları Marif Vekaletince yayınlanmıştır. Kongreyi ona dayanarak özetliyorum. 2. gün Doktor Reşit Galip Bey de yeni tarih görüşünü destekleyen, pek çok kaynağa dayanan uzun bildirisini sundu. Ayrıca Zeki Velidi Togan ile Şevket Aziz Kansu da konuştular. Kongre 11 Temmuz'a kadar sürdü. Bildiri veren öteki isimler şunlardı: Afet Hanım ikinci kez, Hasan Cemil Çambel. Dipnot: Hasan Cemil Çambel'in Ege uygarlığı hakkındaki bildirisini okuyan Gazi yeterli bulmamış, bildiriyi kendi söyleyip yazdırmıştır. Bu yazdırma 4 saat sürmüştür. Hasan Cemil Çambel Gazi için diyor ki, Ege medeniyetini iyi biliyordu. Yeni arkeoloji, filoloji, antropoloji keşiflerini, vesikalarını, Batı bilginlerinin ciltlerle son eserlerini incelemişti. Aktaran Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 365. Gazi gibi birini kendinden başka kiminle karşılaştırabilirsiniz? Böyle birini eleştirmeye kalkışanların Gazi yanındaki ölçüleri insanda acıma duygusu uyandırıyor. Hikmet Bayır, Şevket Aziz Kansu, Şemsettin Günaltay, Yusuf Ziya Bey, Macar Türkolog Profesör Zayti Ferenc. Dipnot: Konuşanlar Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Refik Altınay, Yusuf Akçuraoğlu, Fazıl Nazmi Bey, Halil Ethem Bey, Halil Nimetullah Bey, Haydar Bey, İhsan Bey, İsmail Hakkı İzmirli, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mediha Muzaffer Hanım, Mehmet Ali Ayni, Mithat Bey, Muzaffer Bey, Orhan Saadettin Bey, Yusuf Şerif Bey. Yeni tarih görüşüne kimse itiraz etmedi. Milletler arası kaynaklar, belgeler görüşü destekliyordu. Yalnız Zeki Velidi Bey ile Avram Galanti bazı ayrıntılar hakkındaki karşı görüşlerini açıkladılar. İlgililer bu itirazları yanıtladılar. Bildiri sunanların ve konuşanların dayanak olarak ileri sürdükleri, çeşitli dildeki kaynakların çokluğu, zengin bir kitaplık kurulduğunu ve hepsinin tarandığını gösteriyordu. Afet Hanım ikinci bildirisinde yine birçok ciddi kaynağa dayanarak Orta Çağ, Türklerin rollerini, Doğu dünyasının zamanla neden geri kaldığını ayrıntılı olarak anlattı. Çalışkanlığı, bilimsel ve ağırbaşlı üslubu ile büyük takdir kazandı. Gazi Kongre üyelerine 8 Temmuz akşamüstü Marmara Köşkü'nde ve bahçesinde çay ziyafeti verdi. O güne kadar Gazi'yi hiç görmemiş ya da ancak uzaktan görebilmiş olan öğretmenler görmekle kalmadılar. Aralarını aldılar, elini sıktılar, isteyenler de konuştu, toplu fotoğraflar alındı. Kaç yüzyıldır Osmanlı yönetimini oluşturan devşirmeler, dönmeler, yanaşmalar, bunlara yaranmak isteyen onursuz Türkler tarafından hor görülen, adı unutturulmak istenen bir milletin tarih öncesine uzanan görkemli tarihi hakkındaki bildiriler ve konuşmalar, Gazi'den gördükleri sevgi ve ilgi öğretmenlere büyük gurur vermişti. Gazi Kongre sırasında her akşam Türk Tarih Kurumu üyelerini yemeğe çağırıyor, günün değerlendirmesi yapılıyordu. Bu yemeklerden birine Macar Türkolog Zayti Ferenc de davet edilmişti. Gazi misafir bilim adamını sağına oturttu. Tarihten konuşuluyordu. O gecenin tanıklarından Hasan Cemil Çambel gecenin devamını anı defterine şöyle yazdı. Özetle: Çok geçmeden sofra cazibesine doyulmaz bir ilim ve kültür sahnesi oldu. Gazi yanındaki seçkin misafire dönerek dedi ki, ''Profesör, Türkler ve Macarlar iki kardeş millettir. Bu iki kardeş millet kendi yüksek milli gayelerini ve büyük geleceği düşünen ve gören iki olgun kardeş millet gibi mi hareket etti? Hayır, ne yazık ki hayır. Biz Türkler İslam aleminin önüne geçtik. Siz Macarlar Hristiyan dünyasının önüne düştünüz. Asırlarca birbirimizi kırdık. Fakat ne için? Hangi büyük maksat, hangi milli gaye, hangi yüksek gelecek için? Ve kimin için, kimin hesabına? Böyle yapacağımıza eğer gurur ve ihtirasa, boş davalara, manasız hayalperest emellere ve başkalarının maksatlarına kapılmayıp da iki kardeş millet el ele barış içinde birleşseydik, hem kendi milletimizin hem de bütün insanlığın refah ve saadetine hizmet etmiş olmaz mıydık? Macar bilgin ruhundan yaralanmış bir canlı heykel gibi yüzü kıpkırmızı ve gözleri dolu ayağa kalktı. Sandalyesini geriye itti ve gazinin önünde iki dizi üstüne çökerek ve onun elini iki eli arasına alarak tekrar tekrar öptü, öptü, yüzüne gözüne sürdü. Bu ulvi manzara önünde sofrayı bir mabet sessizliği kaplamıştı. Dipnot: Hasan Cemil Çambel. Makaleler, Hatıralar. Sayfa 43-44. 11 Temmuz Kongre'nin son günüydü. Yusuf Akçura söz aldı. Kapanış konuşması yapacaktı. Kongre için bu Türk tarihinde önemli bir gelişim aşaması değil, Türk tarihi bakımından çok önemli bir olaydır dedi. Gazi'ye dönerek dedi ki, sen bize hakikat yolunu gösterdin, sen bize milletimizi, benliğimizi tanıttın, sen bize kendimizi öğrettin, Türk milleti sana minnettardır. Bir üniversite öğretim üyesi ve iki öğretmenin konuşmasından sonra Eğitim Bakanı'nın kısa konuşmasıyla kongre sürekli alkışlar arasında son buldu. Kongre Türk tarihi bakımından büyük bir dönemeç olmuştu. Gazi Kongre'nin kapandığı akşam Türk Tarih Kurumu üyeleriyle birlikte Fali Rıfkı Atay ve Ruşen Eşref Ünaydın'ı da Yeni Köşk'e yemeğe çağırmıştı. Yeni Köşk'e taşınmışlardı. Her şey sade ve zarifti. Fazla bir tek süs, gereksiz bir sehpa, bir tablo bile yoktu. Çalışma odasına bitişik kitaplık bölümü hepsinin gözlerini kamaştırdı. O kadar çok kitap vardı. Bir süre tarih ile ilgili konular görüşüldü. Gazi dil işlerini düşünecek zaman da geldi, ne dersiniz diye sordu. Hazır bulunanlar bu öneriyi sevinçle onayladılar. Dilde Arapça ve Farsça etkisi sürüyordu. Birçok gazete haberlerini öğrenciler anlamakta zorlanıyorlardı. Az okumuşlar, hiç anlamıyorlardı. Öyleyse Türk Tarihini Tetkik Derneği gibi bir de ona kardeş dil derneği kuralım. Adı Türk Dilini Tetkik Heyeti olsun. Dipnot: Şerafettin Turan, Sevgi Özel, 75. yılında Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü, sayfa 83. Türk Dilini Tetkik Cemiyeti'ni de ilerideki adını dikkate alarak Türk Dil Kurumu diye anacağım. Gazi'ye Dil Akademisi kurulması öneriliyordu. Akademi, dilin gelişmiş, dil sorunlarının az olduğu ülkelerde rastlanılan bir kurumdu. Oysa Osmanlıcadan devralınan Türk dilinin sorunu çoktu. Gazi dernek gibi devletten bağımsız, devrimci bir yapıyı tercih etti. Bir dilekçeyle başvurmak gerekiyordu. Bunun için en az 4 kurucunun belirlenmesi gerekti. Samih Rıfat Bey'in başkan, Ruşen Eşref Ünaydın'ın genel sekreter, iki üyenin de Yakup Kadri Kara Osmanoğlu ile Celal Sahir Erozan olmaları kararlaştırıldı. Dernek için bir tüzük hazırlamak gerekiyordu. Gazi kolay yolu gösterdi. Şimdilik Türk Tarih Kurumu'nun tüzüğünü alırsınız. Lazım gelen yerlerine cemiyetimizin adını ve gayesini yazarsınız. Yenisini sonra düşünürüz. Dil Kurumu'nun koruyuculuğunu da üstlendi. Tarih gibi dil sorunlarıyla da ilgileneceği anlaşılıyordu. 12 Temmuz'da kuruluş dilekçesi verildi, Dil Derneği kuruldu. Ankara Halk Evi'nde açılan bir odada çalışmaya başladı. 26 Eylül kurultayından sonra Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün arkasındaki iki katlı küçük bir binada çalışacaktı. Dipnot: Şerafettin Turan, Sevgi Özel, 75. yılında Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü, sayfa 83-85. 15 Temmuz akşamı Gazi Afet Hanım, Sabiha ve Mahiyeti İstanbul'a gideceklerdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen bir haberin Gazi'yi çok memnun ettiği görüldü. Aldığı haberi açıklamadı. Türk Dil Kurumu Başkanı Sami Rıfat Bey ile Genel Sekreter Ruşen Eşref Ünaydın'ı da birlikte gelmeleri için davet etmişti. Yolda dil konularını görüştüler. Osmanlı'dan sorunlu, yaralı, derdi çok, bakımsız bir dil devralmışlardı. Larousse'un Türkçe'ye çevirisi için çalışıldığı zaman Osmanlıca'nın kavramlar ve terimler bakımından ne kadar yetersiz, kısır olduğu anlaşılmıştı. Türkçe'yi hem Arapça ve Farsça etkisinden temizlemek, hem sadeleştirerek konuşma diliyle yazı dili arasındaki büyük ayrılığı azaltmak, hem de zenginleştirerek bir bilim ve kültür dili yapmak gerekiyordu. Dipnot: dilci olmayan biri karşılığı olmayan bilim ve meslek terimlerine karşılık Türkçe terim türetmeyi sözcük uydurma, uydurmacılık diye niteledi. Bu yanlış, sakat sözcükler yayıldı. Dilin Türkçeleştirilmesine karşı çıkan Osmanlıcılar her çabayı sözcük ve terim türetmeyi uydurmacılık olarak nitelediler. Dil kurumunu küçük düşürmek için dil kurumu türetmiş gibi bazı uydurma sözcükler türettiler. Milli marş karşılığı ulusal düttürü, hostes karşılığı gök konut, kutsal avrat gibi bu yakışıksız yaklaşım dil işinden anlamayanları yazık ki etkiledi. Bu uydurmaları gerçek sandılar, hala da sananlar var. Cahilliğin gözü kör olsun. Gazi dedi ki, bir dil kurultayı toplayalım. Türkçenin bütün sorunlarını içeren bir gündem hazırlayın. Dilde sadeleşmeye karşı olanları, duraksayanları, kuşkusu olanları da çağırın. İsterseniz kadın erkek halk da katılsın. Genelkurmay'dan izin alın, subaylar da katılabilsin. Bu dil hepimizin. Dilimizi böyle geniş ve özgür bir ortamda tartışalım. Yolumuzu ona göre çizelim. Dipnot: Şerafettin Turan Sevgi Özel, 75. yılında Türkçenin ve Dil Devrimi'nin Öyküsü, sayfa 85-88. Şu kimseler özel olarak davet edilirler: Abdülhak Hamit Tarhan, Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Hadit Ziya Uşaklıgil, Faik Ali, Ahmet Rasim, Ali Ekrem, Agop Dilaçar, Yahya Kemal. İlk dil kurulu kurultaydan önce genişletilir. Sami Rıfat Bey, Ruşen Eşref Ünaydın, Celal Sahir Sılan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet İhsan Bey, Ali Canip Bey, Hasan Ali Yücel, Reşat Nuri Güntekin, Doktor Ali Saim Dilemre, İhsan Sungu, Ruşeni Bey, Ragıp Hulusi Bey.